SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 7 Mart 2022 Pazartesi. Haftanın ilk gününde SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Sonra Avustralya doğu kıyılarında yaşayan milyonları etkileyen yoğun yağış ve sel baskınlarını konu alan bölümümüz olacak. Covid-19 pandemisinde koronavirüse karşı son derece etkili bir hap olan Paxlovid'i inceleyeceğiz daha sonra. Paxlovid onay aldı ancak raflarda yerini henüz alamadı. Programın ikinci yarısında Adelaide'den Selin Çıldır'la pandemi döneminde kurduğu internet alışveriş sitesi hakkında konuşacağız.
Derken 2022 yılının başında şu anki işimin dışında hem kendimi ve tarzımı yansıtabileceğim hem de tekstilde edinmiş olduğum tecrübelerimi gösterebileceğim bir iş alanı oluşturmaya karar verdim. Dolayısıyla Ozveri bu şekilde doğmuş oldum.
Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Negün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Başbakan batılı demokrasileri saldırganlığa karşı tavır almak için bir araya gelmeye çağırdı. Doğu sahillerindeki sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonla görüştü. Başbakan Scott Morrison, ulusal kapasiteyi artırmak için doğu kıyısında bir denizaltı üssü kurma planları ile ilgili ayrıntıları bugün bir forumda açıklayacak. Scott Morrison ayrıca Avustralya'nın karşı karşıya olduğu tehlikeli güvenlik durumu ve Batı demokrasilerinin otokratik saldırganlığa karşı bir araya gelme ihtiyacı konusunda da uyarıda bulundu. Lowy Enstitüsü'ndeki konuşmasında başbakanın Ukrayna'nın işgalini tartışması ve yeni bir otokrasi arkının dünya düzenini nasıl rahatsız etmekle tehdit ettiği hakkında yorum yapması bekleniyor. Öte yandan eski başbakan Malcolm Turnbull, Avustralya'nın nükleer güçle çalışan denizaltıları satın almasının artan küresel gerilimler nedeniyle ülke için bir yargı hatası olduğunu söyledi. New South Wales ve Brisbane'deki Newcastle ve Port Kembla üs için olası yerler olarak kabul ediliyor. Turnbull, ABC radyosuna denizaltıları AUKUS anlaşmasının bir parçası olarak almanın özellikle Avrupa'da görülen artan istikrarsızlığın ardından Avustralya'nın ulusal güvenliğini baltaladığını söyledi.
It's going to result in us having nuclear submarines if it ever comes to pass.
Bu gerçekleşirse sadece inşa edemeyeceğimiz, bakımını yapamayacağımız ve kendi başımıza çalışamayacağımız nükleer denizaltılara sahip olmamızla sonuçlanacak diyen Turnbull, bu egemenliğin terk edilmesidir ve bence bu karşılaştığımız tehditler karşısında yapmamız gereken en kötü şey diye konuştu. Amerika'nın orta batısındaki Orta Lava'yı kasıp kavuran kasırgaların ardından hayatını kaybeden 7 kişi arasında 2 de çocuğun bulunduğu bildirildi. Eyalette son 10 yılın en ölümcül fırtınasında evler yıkıldı, ağaçlar devrildi ve elektrik hatları koptu. Acil durum yetkilileri cumartesi öğleden sonra Winterset kasabası yakınlarında 4 kişinin yaralandığını ve 6 kişinin öldüğünü, Lucas County'deki ayrı bir kasırgada da 1 kişinin öldüğünü doğruladı. Başbakan Scott Morrison, binlerce savunma personelinin selden etkilenen toplumlara ve bu doğal afetin kurtarma çalışmalarına yardım etmeye hazır olduğunu garanti etti. Sakinler krize yardımcı olmak için yeterli personelin görevlendirilmediğinden ve acil müdahale için yeterli para harcanmadığından şikayet ediyor. New South Wales hükümeti ise federal hükümetin temizlik için geçen hafta 434 milyon dolarlık bir paket sağlamasının ardından daha fazla federal fonu kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Eyaletin güneydoğusunda bir otomobilde bir erkek cesedinin bulunmasının ardından Queensland'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Aynı arabadaki bir yolcunun araçtan kaçmayı başardıktan sonra canlı bulunduğu da ifade edildi. Pazartesi günü Brisbane, Logan, Ipswich ve Gympie bölgelerinde daha şiddetli fırtınalar ve zarar verici rüzgarlar bekleniyor. Pazar günü Queensland'in güneydoğusunda daha fazla şiddetli yağmur yağdı ve felaketten kaynaklanan hasar faturasının muhtemelen 1 milyar dolardan fazla olması bekleniyor. Savunma kuvvetleri personelinin intihar vakalarını inceleyen ve yanı sıra iş yeri kültürü ve gazilere sağlanan destekle ilgili sorunları çözmeyi amaçlayan kraliyet soruşturması devam ederken, kuvvet komutanları bugün Sydney'de Kraliyet Savunma ve Gazi İntihar Komisyonu'na ifade verecek. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri komutanları komisyonun oturumuna katılacak. Komisyon üyelerinden Kevin Connor, kamuoyunun kurbanların ailelerine neler olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.
The significance of defense members and former serving members dying by suicide cannot be ignored.
İntihar ederek ölen savunma kuvvetleri üyelerinin ve eski hizmetlilerin önemi göz ardı edilemez diyen Connor, bu çok büyük bir mesele. Gerçekten de bu Kraliyet Komisyonu'nun varlığı bunu kabul ediyor. İntihar sonucu hayatını kaybedenlerin kendilerinin, ailelerinin, arkadaşlarının ve çevrelerindekilerin çektikleri acılar ölçülemez diye konuştu. Sizin veya tanıdığınız birinin yardıma ihtiyacı olursa 13 11 14 numaralı telefondan Lifeline ile iletişime geçebilirsiniz. Koronavirüs kaynaklı küresel ölüm sayısı pandeminin 3. yılında 6 milyona ulaşmak üzere. Johns Hopkins Üniversitesi dönüm noktasının pazar, yani dün geç saatlerde geçilmesinin beklendiğini söyledi. Çok sayıda Doğu Avrupa ülkesinin yüksek ölüm oranları kaydetmeye devam etmesi ve mültecilerin savaşın parçaladığı Ukrayna'dan aşılama oranlarının düşük ve vaka sayısının yüksek olduğu bir ülkeden akın etmesiyle birlikte geliyor. Singapur Ulusal Üniversitesi'nden küresel sağlık profesörü Tiki Peng, resmi istatistiklerin virüse bağlı ölümlerin gerçek sayısını büyük ölçüde küçümsemesinden endişe ediyor.
If you set aside the number of confirmed COVID-19 deaths, 6 million as you said.
Doğrulanmış COVID-19 ölümlerinin sayısı söylediğiniz gibi 6 milyon. Bunu bir kenara bırakırsanız gerçek aşırı ölüm oranı 21 milyon gibi bir şey diyen Profesör Peng ve bu hesaplama test eksikliği nedeniyle teşhis edilmemiş ölümleri, evde meydana gelen ölümleri, eksik sayımı, eksik raporlamayı hesaba katar ve bunların hepsi gelişmekte olan ülkelerde oluyor diye konuştu. Bir superannuation, yani emeklilik fonu tarafından yapılan araştırma, Avustralyalıların neredeyse yarısının kadınlar için cinsiyetler arasındaki ücret açığını kapatmanın federal hükümetin görevi olduğuna inandığını gösteriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yayınlanan Aware Super araştırmasının bulguları, kadınların %90'ının ücret eşitsizliğinin adaletsiz olduğuna inandığını gösteriyor. Cinsiyete dayalı ücret farkı erkekler ve kadınlar için haftalık ortalama tam zamanlı kazançlar arasında %22,8 ve bu yıllardır neredeyse hiç değişmedi. Araştırma ayrıca çocuklarına bakmak için ara veren çalışanların yarısından fazlasının bu kararın kazanç potansiyellerini etkilediğini de ortaya koydu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus kuvvetlerinin pazartesi günü Ukrayna'nın savunma işletmelerini bombalamasını bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'da sivillere yönelik kasıtlı saldırılarla ilgili güvenilir ayrıntılar gördüğünü açıklamasının ardından pazar günü Irpin'de düzenlenen bir bombalamada daha fazla can kaybı olduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'yı verdiği zarardan dolayı asla affetmeyeceğini ve insani yardım koridorları vaatlerinin yerine getirilmediğinden endişe duyduğunu söyledi.
We will not forgive the shooting of unarmed people, the destruction of our infrastructure.
Silahsız insanların kurşuna dizilmesine, altyapımızın yıkılmasını, yüzlerce kurbanı ve binlerce acıyı affetmeyeceğiz. Ve Allah da affetmeyecek diyen Zelenski, bugün değil, yarın değil, hiçbir zaman affetmeyecek diye konuştu. Yeni Zelanda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısına yanıt olarak bireyleri, yatırımları ve finansal anlaşmaları hedef alan yaptırımları yasallaştırmaya çalışıyor. Yeni Zelanda yasalarına göre geniş tabanlı yaptırımların uygulanması için Birleşmiş Milletler imzası gerekiyor. Ancak bazı Ruslara zaten seyahat yasakları konulmuş durumda. Başbakan Jacinda Ardern, yasanın rejimi genişletme ve devam eden ihtilafa karşı harekete geçme planının bir parçası olarak pazartesi günü kabinenin önüne getirileceğini söyledi. Söz konusu planın istilayı destekleyen veya karar verme sürecine dahil olan kişilere de yaptırımları genişletmeye olanak tanıdığını söyleyen Ardern, uçak ve deniz alanı gibi şeyler etrafında belirli önlemler almamızı sağlar diye konuştu. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki operasyon planının başarıyla takip ettiği yönündeki sözlerini yineledi. Kiev savaşmayı bırakana kadar saldırının sona ermeyeceğini söyleyen Putin, yeniden adaylığını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaklaşık 2 saat telefonda görüştü. Rusya'nın Ukrayna işgalinin 11. gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da acil ateşkes çağrısını yinelerken Rusya lideri Putin Ukrayna'nın askeri eylemleri durdurması ve Rusya'nın taleplerini yerine getirmesi durumunda operasyonun duracağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü. Yapılan açıklamada Erdoğan'la Putin'in görüştüğü hususların takibinin yapıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ile görüştü. Akar, Ukrayna'da tahliyelerin emniyetle yapılması gerektiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'dan 1,5 milyonu aşan bir göçten bahsediliyor. Bize de üçüncü ülkelerden olmak kaydıyla bugün itibariyle 20 bini aşkın Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye sığındı. Irklara yönelik bir ayrım yapmayız, başımızın üstünde yerleri var, elimizden geleni yapıyoruz diye konuştu. Türkiye'de gelecek bir zamdan önce daha uygun fiyata yağ almak isteyen vatandaşlar marketlerde yoğun yağ kuyrukları oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların marketlerden yağ almak için yoğun çaba gösterdiği görüldü. Bu görüntüler üzerine bazı sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eskiden yağ ve benzin kuyrukları vardı, neler çektik dediği görüntüler paylaşıldı.
Ya bunlar bu millete neler çektirdiler? Yağ kuyrukları, gaz yağı kuyrukları, benzin kuyrukları, hep bunlar CHP'nin ceddinden kalma. Bay Kemal, siz kuyrukçusunuz. Siz yokluk kuyruğu icat ettiniz bu ülkede.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin marketlerde yaşanan ayçiçek yağı izdihamı görüntülerine ilişkin yeterli stok var açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özkoç yaptığı paylaşımda 5 litre ayçiçek yağı 320 TL olmuş. Hala yeterli stoktan bahsediyorsunuz. Millet evine ayçiçek yağı alamaz hale geldi. Bu durumu düzeltecek bir politikanız var mı? Millete hikaye anlatmayın, çözüm anlatın Vahit Kirişçi ifadelerini kullandı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da katıldığı programda marketlerde stok kalmadığı iddialarına ilişkin olarak kamu düzenini bozmaya çalışanları tespit edeceklerini belirterek sosyal medya üzerinden bir takım siyasi manipülasyonlarla bu milletin şu bitecek bu bitecek diye marketlere gitmesini tahrik edenlere gereğini yaparız. Türkiye'nin bu konularda herhangi bir eksikliği söz konusu değildir diye konuştu. Soylu'nun bu sözlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter'da yağ fiyatları üzerinden paylaşım yapan bazı hesaplara provokatif eylem yaptıkları gerekçesiyle işlem başlattı. Sosyal medyada paylaşılan izdiham görüntüleri sonrası 45 hesap hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Türkiye'nin ham yağ ithalatının olumsuz etkileneceği endişesiyle başlayan yağ krizi sonrasında internette 18 litrelik teneke ayçiçek yağı 36 ay vadeli taksitle satılmaya başlandı. Bir internet sitesinde yer alan bir ilana göre 18 litrelik teneke ayçiçek yağı 1098 liradan satılırken aylık 44 lira ödemeyle 36 ay vadeli taksit seçeneği sunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 partinin açıkladığı ortak metinde 1921 Anayasası'na atıf yapılırken, 1961 Anayasası'na atıfta bulunulmamasına yönelik eleştirilere, kimse öküz altında buzağı aramasın, bu metin iyi niyetle hazırlanmış ve 100. yılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmayı ortak hedef olarak belirlemiş bir metindir yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu sosyal medyada yayınladığı bir videoda ise yerel oligarklar olarak nitelendirdiği kişilere seslenerek götürdüğünüz parayı geri alacağız dedi.
Ey beşli çete, siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin Türkiye'deki kopyalarısınız. Saraydaki şahıs Putin'den ne öğrendiyse sizinle de onu uygulamak istiyor. Bakın Putin'in oligarklarına ne oldu? Batı, Rus oligarkların mal varlıklarını hedef alan özel birim kurdu. Teker teker avlıyorlar. Rusya'dan kaçırdıkları paraları söke söke alıyorlar. Ey yerel oligarklar! Size mi yedirecekler zannediyorsunuz? Halkın parasını çaldınız. Size de huzur yok. Size de uyku yok. İbreti alem olacaksınız siz de. Sizi haram başları sizi. Sizin gözünüzün yaşına bakan namerttir.
Demokrat Parti'nin 14. Olağan Kongresi'nde konuşan Cemal Enginyurt, deprem ve sel gibi felaketlerde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının halktan IBAN istemesine tepki gösterdi. Enginyurt, beşli çeteye yüklenerek beşli şerefsiz çete versin ifadesini de kullandı. Geçtiğimiz ayın başında 120 saati aşan elektrik ve doğalgaz kesintisinin yaşandığı Isparta'nın ardından Konya'da da kar yağışı sebebiyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Kur korumalı mevduatta vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirildi. Yapılan düzenleme ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler için kur korumalı mevduatta dövizden TL'ye dönüş için en kısa vade 6 aydan 3 aya indirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatlik verilere göre ülkede 27.671 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 170 oldu. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 Türk lirası 54 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da muhtemelen sağanak yağışlı 23 derece, Sydney'de yağmurlu 23, Melbourne'da parçalı bulutlu 23, Adelaide'de parçalı bulutlu 25, Perth'te açık 35, Hobart'ta açık 22, Brisbane'de parçalı bulutlu 31 ve Darwin'de de muhtemelen sağanak yağışlı ve fırtınalı 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı evden hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Birazdan New South Wales ve Queensland'ın büyük bölümünü hala etkileyen yoğun yağışlara ve sel riskine dair detayları paylaştığımız bölüm olacak. Programın ikinci yarısında da Adelaide'den Selin Çıldır'la pandemi döneminde kurduğu internetten alışveriş sitesi hakkında konuşacağız. Aslen İzmirli olan Selin Hanım pandemi krizini fırsata çevirmeyi başarmış. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Dört büyüklerden üçü bu hafta puan kaybetti. Dördüncüsünün maçı da Avustralya saatiyle yarın sabah. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz de SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Queensland'in güneydoğusu ve New South Wales'ın büyük bölümünde rekor miktarda yağış devam ediyor. Bugün ilerleyen saatlerde özellikle New South Wales'ın kıyı bölgelerinde sel riski yüksek. New South Wales'da 2000 ev yaşanmaz hale gelirken arabasız sel sularına sürüklenen bir adam Queensland'de son yağışlar sırasında hayatını kaybeden 12. insan oldu. Öte yandan iki eyalette temizlik çalışmaları başlarken birçok bölgede yoğun yağışlar da devam etmekte. Son günlerde New South Wales'da suların altında kalan bölgelerde yoğun yağıştan kaynaklanan sel riski sona ermiş değil. Yetkililer bugün Sydney'in bir kısmı, Mid North Coast yani eyaletin kuzey kıyılarının orta bölgeleri, Hunter ve Illawarra vadilerinde sel riskinin devam ettiğini açıkladı. Hawkesbury nehrinin Londonderry bölgesinden geçtiği yerlerde tahliye emri verildi. Dün geceden beri devam eden yoğun yağmurlarda mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarıldığı belirtiliyor. New South Wales'da selden etkilendiği için incelenen 3500 evden 2000 kadarının yaşanmaz hale geldiği açıklandı. New South Wales Eyaleti Acil Hizmetler Komiseri Carlene York, insanların önümüzdeki birkaç gün hava koşullarının ne olacağına dair detaylı bilgisi olması gerektiğini söyledi.
It's really important that people do keep up with these weather forecasts. They are aware of what is happening.
İnsanların hava durumu tahminlerini sık sık takip etmesi gerektiğini söyleyen yetkili, yaşadıkları bölgede olanların farkında olmalarının önemine dikkat çekti. Ayrıca birçok bölgede köprülerin kapalı olmasından dolayı trafiğin nereden aktığını bilmek gerektiğini söyledi ve uyarıda bulundu. Eğer yolun sudan dolayı kapandığını görürseniz, yalvarırım arabayla suya girmeyin, başka bir güzergah bulun diye konuştu. Ayrıca yüksek sel riski olan bölgede yaşıyorsanız ve dışarı çıkmak zorunda değilseniz, lütfen evinizden çıkmayın dedi. Meteoroloji Kurumu, Nepean, Hawkesbury ve Colo nehirlerinin geçen hafta gördüğü seviyelere tekrar çıkabileceği yönünde uyardı. Bazı bölgelerde 6 saatte 120 milimetreye kadar yağış ve bunun sonucunda da ani sel olabileceği belirtildi. Federal Acil Durum Bakanı Bridget McKenzie, federal yardıma erişebilecek belediye sayısını arttırdıklarını ve yetişkinler için bir kereliğine $1000 ve çocuk başına $400 yardım verileceğini hatırlattı.
I've made sure that all local government areas.
Brisbane şehir merkezinin sular altında olduğu görüntüleri görünce ülkede tüm bölgelerin aslında risk altında olduğunun bilinmesi gerektiğini söyleyen bakan, ülkede ya bu ya da gelecekte olacak bir felakette etkilenmeyecek bir belediye yok diye konuştu. Bu yüzden de tüm etkilenen belediyelerin federal destek programına başvurmasını sağladığını söyledi. Queensland'in güneyinde arabasında sel sularına yakalanan bir adamın cesedine ulaşıldı. Wundia bölgesinde taşan MP ırmağına kapılan arabada olan bir kadının kaçıp ağaca tutunarak kurtulduğu bildirildi. Eyalette yoğun yağışların başından beri 12 kişi hayatını kaybetti. Dün Brisbane'ın Holland bölgesinde yarım saatte 54 milimetre yağış kaydedildi. Bu arada en son trafik bilgisine livetraffic.com, Live Traffic New South Wales sitesinden ulaşabilirsiniz. En son güncel hava durumuna meteorolojinin sitesi www.bom.gov.au'dan ulaşabilirsiniz. Acil olarak itfaiye, ambulans veya polise ulaşmak için aramanız gereken telefon numarası 30. Sel için yardım istiyorsanız 132-500'den eyalet acil hizmetlere ulaşabilirsiniz. Bu arada selden korunmak için bazı basit kuralları hatırlatmakta yarar var. Acil durum yetkilileri selden etkilenen bölgelerde yaşayanların mobilya ve elektrikli eşya gibi hareketli parçaları masa üstlerine koymalarını, çiftçilerin de hayvan ve çiftlik ekipmanını yüksek bölgelere taşımaları çağrısında bulundu. Araba kullanırken sığ sulardan geçmemek de önemli. Şiddetli yağışlarda seller aniden gelebiliyor. Bazı araçların sel sularında sürüklenmesi için su seviyesinin 15 cm, yani normal bir kalem boyutu kadar olması yeterli. Acil bir durumda riskli bölgeden veya hatta arabanızdan çıkamıyorsanız 30'ı arayıp yardım istemeniz gerekiyor. Sel sularına mahsur kalırsanız selin akışına doğru gidin. Yardım istediğinizi belli etmek için ellerinizi yukarı kaldırın. Başınızı suyun üstünde tutmak için sırtınızın üstünde yüzün. Bir tahta parçası gibi suda yüzen bir objeye tutunmaya çalışın. Yapmamanız gereken en önemli şeylerden biri de suda gördüğünüz insanları kurtarmak için suya tek başınıza girmek. En iyisi uzmanları çağırmak. Sayın dinleyiciler, son 24 saatte New South Wales'da 5 ve Victoria'da 2 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Avustralya'da her gün on binlerce kişinin COVID-19 testi pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu arada 3. destek dozu olanların oranı da son derece yavaş bir şekilde yükseliyor. New South Wales'da 16 yaş üstünde 3. doz aşıyı olanların oranı %55.8. Bu arada Pfizer'ın geliştirdiği son derece etkili bir COVID-19 hapı olan ilaç da raflarda yerini alacağı günü bekliyor. Ancak bu hap için daha uzun süre beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüse karşı kullanımı onaylanan ilk hap Pfizer'ın geliştirdiği Paxlovid'di. Avustralya'nın İlaç Onay Kurumu da 18 Ocak'ta Paxlovid'in kullanımına ön onay verdi. Ancak onay sonrası neden raflarda bulamadığınızı hiç sorguladınız mı? Bunun nedeni hapı üretmenin uzun zaman alması.
For those at high risk who do get COVID-19,
COVID-19 kapma riski yüksek olanlar için artık hastanelik olma ve ölüm riskini büyük ölçüde düşüren bir Pfizer hapı var. Bu açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüse karşı kullanımı onaylanan ilk hapın duyurulmasından sonra yapıldı. Hap koronavirüse karşı %89 etkili, ancak tek bir sıkıntı var. Geçen yılın sonlarında ortaya çıkan Paxlovid hapını üretmek çok uzun zaman alıyor. Pfizer'ın küresel tedarik müdürü Mike McDormitt açıklıyor. Paxlovid üretmek için gereken süre aslında pek de sıra dışı değil diyen McDormitt, birçok diğer ilaçlarından daha çabuk ürettiklerini söylüyor. Pfizer, ilacın üretim sürecini 9 aydan 7 aya düşürdüklerini söylüyor. Sıfırdan Paxlovid hapını üretmenin 9 ay sürdüğünü, ancak bu süreyi 7 aya düşürebildiklerini belirten yetkili, bunun çok daha hızlı olan aşı üretimini bilen genel halk için yine de fazla uzun olduğunu kabul ettiğini söylüyor. Pfizer, hapın içeriğinin son derece karmaşık ve yavaş kimyasal reaksiyonlar gerektirdiğini belirtti. Canberra Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar doktoru ve mikrobiyolog olan Profesör Peter Collingen, sürecin normal uzunlukta olduğunu belirtiyor.
Well, I think it is a relatively complex new drug because it's similar to
yeni hapın AIDS hastalığına neden olan HIV mikrobuna karşı geliştirilen inhibitörlere benzediğini, bu yüzden de çok karmaşık olduğunu söyleyen uzman, ayrıca ne zaman yeni bir ilaç ortaya çıksa üretim sürecini imalat tesislerine katmak ve gerekli kalite kontrol süreçlerini kurmanın zaman aldığını söylüyor. Hapın üretim sürecinin uzunluğu normal olsa da bazıları arzın yetersiz kalacağı yönünde endişe taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri 2 haftada bir piyasaya 150 bin hap dağıtıyor. Halbuki daha az etkili olan kapsül şeklindeki Merck şirketinin ürettiği Molnupiravir, dağıtılan ilaç sayısı bakımından bunun 2 katı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer, diğer tüm tedavi ve ilaçlar elde yoksa Merck şirketinin ürettiği ilacın kullanılmasını tavsiye ediyor. Professor Collingin, uluslararası çapta arzın talebin gerisinde kalacağını öngörüyor.
I presume Pfizer is just doing this themselves. I presume currently in factories they've got in the US, and in the US for instance there's a shortage of this.
Pfizer'ın hapı kendi tesislerinde ürettiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tesislerinde talebe yetişemediğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin 20 milyon hap sipariş ettiğini ve bu sayıya yılın sonlarına doğru ulaşacağını söyledi. Tüm bunların uluslararası olarak Paxlovid sıkıntısı yaşanacağını gösterdiğini belirten uzman, Pfizer'ın Amerika Birleşik Devletleri dışı dahil olmak üzere başka şirketlerin üretmesi için lisans dağıtıp kalite kontrolü garanti edebilmesi durumunda talebi karşılayabileceğini söyledi. Az olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletlerde sadece yüksek riskli hastalara sınırlı sayıda yerde hap veriliyor. Pfizer ise süreci geliştirdiklerini, önümüzdeki aylarda hap üretiminin artacağını belirtiyor. Pfizer'dan Mike McDormand'a göre Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası çapta yüksek riskli hastalar için yeterince Paxlovid var.
In the middle of this year we expect to have 30 million patient packs completed.
2022 ortasına kadar 30 milyon hasta paketi hazırlanacağını öngördüklerini, yıl sonuna kadar da sayının 120 milyona çıkacağını söyledi. Bu, geleneksel küçük molekül hap üretim açısından bizim için büyük bir genişleme diyen yetkili, dünya çapında hastalara hizmet verecekleri için sabırsızlandıklarını belirtti. Yine de Profesör Collingin, Pfizer'ın bu hedeflere ulaşmak için kimlere üretim lisansı verdiğini bilmek istiyor.
This is a drug that looks very effective, but Pfizer are not going to be able to make enough themselves in their own factories to supply the US, yet alone the whole.
Paxlovid'in son derece etkili bir ilaç gibi görüldüğünü, ancak Pfizer'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tesislerinin dünyayı bırakın Amerika Birleşik Devletleri'ne yetecek kadar hap üretmesi imkansız diye konuştu. Pfizer'ın uygun fiyata hapları üretmek için diğer firmalarla ne tür anlaşmalar yaptığının bilinmesi gerektiğini söyleyen uzman, Pfizer'ın önceliğinin kar olması durumunda hap sayısının çok daha az olacağını belirtti. Kapsamlı ve kaliteli ilaç üretimi konusunda Hindistan'ın gerekli tesislere sahip olduğunu söyleyen Collingin, bu yüzden de Pfizer'a küresel olarak gerekli miktarda hap olması için ne yaptığını sormamız gerekiyor diye konuştu. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Bugün Avustralya'ya göç ettikten sonra kendi işini kuran genç bir kadın konuğumuz. İzmir'den yola çıkıp 4 yıl Singapur'da yaşadıktan sonra Avustralya'da Adelaide'e yerleşen Selin Çıldır aslında bir tekstil mühendisi. Singapur'da ve Adelaide'de kendi mesleğini yapma fırsatı bulamamış. Ta ki şimdiye kadar. Selin Çıldır, pandemi döneminde online alışveriş ihtiyacının artışını fark edince bir online alışveriş sitesi kurmaya karar vermiş. Selin Çıldır, kendi işini kurmak isteyenlere kendi girişimcilik macerasını anlattı. Selin Hanım'la arkadaşımız Seda Ercan konuştu.
Göçle birlikte insanın yeni geldiği ülkede kendini yeniden inşası, topluma katılması, bir değer üretmesi, vergi vermeye başlaması bir zaman alıyor. Yeni bir ülkede yeniden başlamak zor elbette. Ancak göçmenlik kimi zaman da insanın içindeki yeni cevherlerin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Eşiyle birlikte İzmir'den Adelaide'e taşınan Selin Çıldır için durum tam da böyle olmuş. Birkaç sene önce göç eden tekstil mühendisi bugün kendi alanında kendi işini kurmanın gururunu yaşıyor. Selin Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Önce bize biraz kendinizi tanıtır mısınız lütfen?
Merhaba Seda Hanım, hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Ben Türkiye'de 2011 yılında Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Öğrenciliğim sırasında bir dönem İtalya'nın Politecnico di Torino Üniversitesi'nde exchange student olarak tekstil mühendisliği eğitimi aldım.
Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Üniversiteden mezun oldum ve evlendim. Sonrasında Singapur'a eşimin akademik çalışmaları dolayısıyla taşındık. Yaklaşık 4,5 yıllık Singapur deneyimimizin ardından eşimin almış olduğu iş teklifi sebebiyle 2016 Ekim ayında Avustralya'nın Adelaide şehrine taşındık. Bir yıl sonrasında da ben University of South Australia'da admin officer olarak işe başladım ve hala daha bu işime devam etmekteyim. 2020 Aralık ayında da ailemize yeni bir üye katıldı. Oğlumuzun ismi Sarper. O gün bugündür de hem annelik hem ev ve ofis işleriyle meşgul bir şekilde hayatıma devam etmekteyim.
Göçmen olarak Türkiye'den ayrıldıktan sonra, Singapur olsun, Avustralya'ya vardıktan sonra olsun, kendi mesleğinizi yapma imkanı bulabildiniz mi?
Aslında Avustralya'ya gelirken kendi alanımda iş bulma imkanımın çok düşük olduğunun bilincindeydim. Çünkü biliyorsunuz Avustralya Türkiye gibi tekstil üretiminin yaygın olduğu bir ülke değil. Bu nedenle Singapur'da edinmiş olduğum ofis ve resmi kurum tecrübemden yola çıkarak Avustralya'da farklı sektörlere yöneldim ve kendimi farklı alanlarda nasıl geliştirebileceğim konusunda adımlar attım.
Şimdi de yeni bir girişim içindesiniz, değil mi? Bu girişiminiz nasıl ortaya çıktı?
Henüz çok yeni olan girişimim temelde kendi kişisel ihtiyaçlarımdan doğdu diyebilirim. Şöyle ki, pek çok kadın gibi ben de alışveriş yapmayı oldukça seven biriyim. Fakat anne olduktan sonra fiziksel olarak bir mağazaya gidip alışveriş yapmak ve ürün denemek bir hayli zor oldu. Bu sebeple online alışveriş benim için en ideal alışveriş yöntemlerinden biri oldu bu süreçte. Derken 2022 yılının başında şu anki işimin dışında hem kendimi ve tarzımı yansıtabileceğim hem de tekstilde edinmiş olduğum tecrübelerimi gösterebileceğim bir iş alanı oluşturmaya karar verdim. Dolayısıyla Ozveri bu şekilde doğmuş oldu.
Yani Ozveri isminde bir online satış sitesi açtınız, değil mi? Peki pandemi dönemine denk geliyor tüm bu süreç. Pandemide yeni bir iş kolu açmaktan endişe duymadınız mı?
Aslında pandemi beni korkutmaktan öte online platformda iş kurmaya daha çok yöneltti diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz pandemide tüm dünya evlerine kapanmak zorunda kaldı ve online alışverişte büyük bir patlama yaşandı. Pandemi öncesinde de büyük bir pazara sahip olan online alışveriş son 8-10 yılda büyük bir artış yaşadı. Örneğin sadece 2021 yılında tüm dünyada yaklaşık 2,5 milyar insan alışverişi online platformda gerçekleştirdi. Tüm bu sebeplerle kafamdaki iş planı tam da bu dönem somuta dönüştü diyebilirim.
Ozveri yeni bir alışveriş sitesi. Peki içinde neler bulmak mümkün?
Öncelikle web sitemizin adresini dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Adresimiz ozveri.com.au. Sitemiz kadın giyimi ve aksesuarı üzerine kurulu. Şu an Avrupa, Türkiye ve Avustralya'dan değişik ve şık tasarıma sahip kaliteli kadın giyim ürünlerini web sitemizde bulabilirsiniz. 18 ila 50 yaş grubuna hitap eden ürünlerimiz mevcut ve ilerleyen dönemlerde hem ürün hem de model sayısında artış olacağını şimdiden duyurmuş olayım. Yeni ürünlerimizden haberdar olmak ve günlük kombin önerileri için dinleyicilerimiz bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirler. Şu an Instagram, Facebook ve Pinterest'te aktif olarak paylaşım yapmaktayız. Sosyal medya hesabımız da @ozveri.
Ozveri ismi nasıl ortaya çıktı? Bu ismi nasıl buldunuz? Nasıl karar verdiniz?
Ozveri'yi kurarken günlük hayatımda pek çok konuda özverilerde bulundum. Başta anne ve sonra bir ofis çalışanı olarak yorgun bitirdiğim günün sonunda şirketi kurmak için geceler boyu uykusuz çalıştım. Gerçekten özveri dolu bir dönem yaşadım. Bir diğer nokta da Ozveri Avustralya'da kurulmuş olan bir şirket. Bu ismi koyarken hem Avustralya'daki çeşitliliğe hem de Ozveri kelimesinin Türkçe telaffuzunun özveri kelimesine atıfta bulunması şirket ismimizin bu şekilde olmasını sağladı.
İşinizin online olması böylece gündüz işinizi de etkilemiyor. Peki online site açmanın koşulları nedir Selin Hanım? Belki sizin gibi online satış yapmayı düşünenler varsa onlara nasıl yol gösterirsiniz?
Online platformda iş kurmak aslında fiziksel bir iş kurmaktan farksız. İyi bir iş ve bütçe planı, pazar araştırması, hedef kitle analizi, legal poliçelerin düzenlenmesi, Avustralya için konuşursak ABN kaydı ve Business Name kaydı ve elbette güvenilir bir web site altyapısı online iş kurmanın belli başlı noktaları diyebilirim.
Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Hacı Tokdemir Bey'in mesajı şöyle. Yaşadığımız şu yüzyılda bir ülke diğer bir ülkeyi dünyanın gözü önünde işgal edebiliyorsa, başta Birleşmiş Milletler Örgütü ne iş yapar diye sorgulamak gerekiyor. Dünya bu beşli çete ve piyonlarından bir an önce kurtulmalı ve Güvenlik Konseyi genişletilip veto hakkı kaldırılıp oy çokluğu getirilmeli demiş Hacı Bey. Pandemi, savaş derken bir de yoğun yağışların getirdiği olumsuzluk bizleri daha fazla etkileyecek diyor ve tüketim malları başta olmak üzere fiyatlar epeyce yükselecek. Geçim biraz daha zorlaşacak, umarım yaralar bir an önce sarılır demiş Hacı Bey. Erkan Taştan Bey'in önemli bir mesajı var. Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Birkaç sözüm var diyor bu konuda. Kadın, ana, eş, teyze, hala, abla, yenge ve yöre yöre değişik şekilde hitap edilse de her yönüyle değerli kadınlarımıza çıkıyor çıkmazın yolu. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Her biri bir diğerinden değerli kadınlarımıza her daim gereken değeri verelim ve kadına şiddete hayır diyelim. Kadının kıymetini bilmeyen bir daha düşünsün. Çünkü hayatta olmamızı onlara borçluyuz. Başta annem olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey'in mesajı da şöyle. Ekonomisi zayıf olan Rusya'yı ambargolar durdurmaz. Putin'i sadece askeri müdahale durdurabilir. Ancak bunu göze alacak ülke veya kuruluş yok. Putin bunu biliyor, istilaya devam edecek demiş. Sydney'den Mustafa Bey'in mesajı da şöyle. Türkiye'de ilginç bir dava diye başlamış. Dolar 10 lira olacak diyen vatandaşa soruşturma açtılar, sonra gözaltına aldılar. Mahkemeye hakimin karşısına çıkardıklarında dolar 11 TL oldu. Mahkeme devam ediyor. Dolar şimdi 14 TL demiş Mustafa Bey. Tabii Amerikan doları 14 lira, Avustralya doları 10 liranın biraz üstünde. SBS Türkçe'ylesiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Pandemiyle beraber telehealth'ın önemi tekrar ortaya çıktı. Telefon ve internetten türlü hizmete erişmek mümkün. Ancak göçmenlerin tüm hizmetlere erişemediği belirtiliyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
COVID-19'la birlikte online, yani internet üzerinden yapılan tıbbi randevuların giderek daha popüler hale geldiği görüldü. Ve tüm konsültasyonların 1/3'ü artık telehealth aracılığıyla yapılıyor. İnternette online hizmet veren tercümanlara olan talep, İngilizce dışındaki dilleri konuşan hastalar arasında da arttı. Ancak Small Business Secrets'in keşfettiği gibi bazı göçmenlerin hala önemli sağlık desteğini kaçırıyor olabileceğine dair endişeler var. Omikron salgınında Avustralyalıların internet üzerinden çok sayıda sağlık hizmetine yöneldiği görüldü. Ve şu anda tüm konsültasyonların 1/3'ü telehealth aracılığıyla sağlanıyor. Klinik danışman Safa Hakim, Arapça ve 5 lehçede danışmanlık hizmeti veriyor ve bunun daha iyi danışmanlık seansları sağladığını söylüyor. Hakim, bazı danışanlarının tercüman kullanmak zorunda kalan sağlık profesyonellerini gördüklerinde zorlandıklarını ifade ediyor.
They came to me after been referred to an English speaking practitioner, mental health practitioner.
İngilizce konuşan bir pratisyene, yani akıl sağlığı pratisyenine sevk edildikten sonra bana geldiler ve odada neler olduğunu bilmediklerini, anlamadıklarını söylediler diyen hakim, süreç arasında neyin yorumlandığını bilmiyorlardı. Yani bilmiyorlar, uygulayıcının doğru mesajı alıp almadığını nereden bilecekler diye sordu. Doktor Sylvia Pfeiffer, Almanya'dan Avustralya'ya göç ettiğinde iyi derecede İngilizce bilmesine rağmen Almanca bilen bir doktor bulmaya kendini mecbur hissettiğini anlatıyor.
Migrant communities have a risk when they try and see their doctor and they don't speak the language, they can't express.
Göçmen toplumları doktorlarını görmeye çalıştıklarında ve dili konuşamadıklarında risk taşırlar. Karşı karşıya oldukları sorunları ifade edemezler, anlaşılamazlar. Bu yüzden de doktor onlara ne olduğunu gerçekten bilmez ve böylece belki de kötü muamele de görebilirler ya da hastanede doğru yerde olmayabilirler diyen Fayfa ve doğru tedaviyi almayabilirler de. Yani bir göçmen başına gelenleri ifade edemezse her türlü olumsuz etki olabilir diye konuştu. Doktor Fayfa pandeminin başlangıcından bu yana 6 milyondan fazla internet üzerinden konsültasyon sağlayan telehealth platformu Covio'yu kurdu. Doktor Fayfa platformun şu anda günlük 20 bin danışmanlık hizmeti sunduğunu ve 300'e kadar dilde tercümanlık hizmetleri sunduğunu söylüyor.
Covio is the video telehealth platform where the patient and the clinician meet.
Covio, hastaların ve klinisyenin buluştuğu ve EasySpeak'in bir dizi tercümanı yönettiği video telesağlık platformudur diyen Dr. Fayfa, klinisyenin video görüşmesinde bir düğmeyi ve tercümanlardan birini tıklayabilmesi için teknik bir entegrasyon oluşturduk ve klinisyenin hastası için doğru dile sahip tercümanlardan birini tıklamasıyla görüşmeye gelir ve görüşmede üçüncü kişi olur diye konuştu. Bu seçenekler pandemi sırasında artan talebin bir kısmının karşılanmasına yardımcı olsa da bazı göçmenlerin hala bazı sağlık hizmetlerini kaçırdığına dair korkular var. Melbourne'da psikolog olarak görev yapan toplum bireylerimizden Muradiye Selvi, yaşlı göçmen danışanlarından bazılarının teknolojiyle mücadele ettiğini söylüyor.
There's an expectation that if somebody's holding a smartphone, they actually know how to access.
Birisi elinde bir akıllı telefon tutuyorsa uygulamalara veya belirli özelliklere erişebileceğini bildiklerine dair bir beklenti var diyen Muradiye Selvi, dolayısıyla tüm bu bilgilerin ve harika uygulamaların olduğu varsayımı var. Ama birçok insan akıllı telefona sahip olsa da internete erişimleri yok ve uygulamalara nasıl erişeceklerini de bilmiyorlar diye konuştu.
Sayın dinleyiciler, şimdi en son spor sonuçlarını derlediğimiz bölümü sunuyoruz. Türkiye'de Süper Lig'de haftanın derbisinde taraflar yenişemedi. Trabzon Fenerbahçe deplasmanından 1 puanla dönerken Karadenizli ekip 10 kişi kalan rakibine karşı öne geçse de maçın 71. dakikasında gole engel olamadı. Maç 1-1 sona erdi. Diğer maçlardaki sonuçlar da şöyle. Yeni Malatya 1, Adana Demirspor 0, Rize 1, Giresun 2, Göztepe 2, Kasımpaşa 3, Konya 2, Galatasaray 0, Fatih Karagümrük 0, Altay 0 ve Antalya 1, Sivas 0. Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle yarın sabah 4'te Kayseri Alanya, Gaziantep Hatay ve Beşiktaş Başakşehir maçları olacak. Bu maçlardan önce puan durumuna bakacak olursak Trabzon 67 puanla lider, Konya 52 puanla ikinci ve Fenerbahçe 47 puanla üçüncü sırada. Avustralya'daki toplum takımlarımızdan Hume City, Victoria Premier Ligi'nin bu sezonundaki ilk yenilgisini aldı. Dandenong City'ye konuk olan Anadoluspor çekişmeli geçen maçı 2-1 kaybetti. Anadoluspor'un şimdiye kadar bu sezonda 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Bu arada Avustralya spor dünyası cumartesi gününe bir trajediyle uyandı. 52 yaşındaki kriket oyuncusu Shane Warne'ın Tayland'da şok bir şekilde öldüğü açıklandı. Tayland'da 14 gün boyunca kilo vermek ve forma girmek için sadece sıvı tüketilen bir diyete girdiği belirtilen Warne'ın kalp krizinden öldüğü tahmin ediliyor. Warne'ın kısa süre önce kalp sıkıntısı yüzünden doktora gittiği belirtildi. Gelmiş geçmiş en iyi kriket oyuncularından biri olarak kabul edilen Shane Warne, Victoria'da devlet töreniyle toprağa verilecek. Halen Tayland'da olan Shane Warne'ın naaşının çarşamba günü ülkeye varması bekleniyor. Ayrıca Melbourne Cricket Ground MCG'de bir tribün de Shane Warne'ın ismini alacak. Sayın dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken bir kez daha günün önemli haber başlıklarını sunmak istiyoruz. Başbakan Scott Morrison, tüm batılı demokrasilerin saldırganlığa karşı tek vücut olması çağrısında bulundu. Queensland'daki sellerde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. New South Wales'da şimdiye kadar 5 kişi yoğun yağış ve seller yüzünden hayatını kaybetti. Bu sabah saatlerinde Sydney Harbour Köprüsü'nde alevli bir kazaya karışan arabalardan birinin çalıntı olduğu bildiriliyor. Kazayla ilgili olarak 3 kişi hastanede tedavi ediliyor. Sayın dinleyiciler, yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Yarın salı radyo yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız çarşamba günü saat 14'te başlayacak. Ancak en son gelişmelere ve yarınki haber bültenimize sbs.com.au/turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS Radyo uygulamasından ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.